أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İşte şu cerbezenin tavrı acayibi.
Tavrı acayibi.
Zaman ve mekanda müteferrik şeyleri toplar, bir yapar.
Şimdi cerbezeyi anlatıyordu. Cerbeze yalnız kusurları görmektir. Büyük ve mühim işlerde yalnız kusurları gören aldanır ve aldatır dedi üstadımız. Örneğini de verdi. Bir aşiretin, bir kabilenin efradının bir ömür, bir hayat boyu, işte onlardan çıkan, affedersiniz, balgamların ve pis kokuların bir defada o aşiretten çıktığını düşünseniz veya bir adamın ömür boyu kendisinden zuhur eden rezaletleri, maddi rezaletlerin İşte bir defa da o insandan çıktığını düşünseniz insanlar nasıl müstaksar, onlar ne kadar mütafin olduğu anlaşılır dedi, değil mi? Bunu neye örnek olarak veriyor? Maddi kirler de manevi kirler de birbirine bu noktada benziyorlar. İnsanlar kusurlar işlerler. Allah korusun hatalar yaparlar, değil mi? Emri ilahiyle vesaire. Ama zamanla tövbe ve nedamet, iltica ve yalvarmayla Allah onları temizliyor. Temizleyemeyen ben o hataları affetmiyorum, affedemiyorum. Bir insanın ömür boyu yaptığı hataları yukarıdan aşağı koyduğumda artık o insan benim alemimde çok perişan ve rezil bir vaziyete iniyor. Halbuki muadalet nasıl işliyor? Hasenatın seyyiata, kemiyeten veya keyfiyeten üstün gelmesiyle o insan iyidir. O insanın lehinde bulunur, o insanın yanında durulabilir. Nefis böyle yapmıyor. Üstad da buna bir başka örnek gösteriyor. Bir kalanın diyor, değil mi, 100 kapısı olsa, tamamı kapalı olsa, biri açık olsa kaleye girilir mi? Girilir. Ama nefis ne yapıyor? 100 kapısı açık, biri kapalı. Hep bu kapalı kapıya zorluyor bizi. Bak, kaleye giremezsin, kilitli, görmüyor musun? Yani bir insanın hasenatı, güzelliği, kemalatı, inancı, dini vesaire hizmeti var. Ama hoşumuza gitmeyen nahoş, değil mi, halleri de var. Hep nefis oradan tutturuyor. Orayı göstererek bu insandan beraber olunmaz, bu insanla hizmet edilmez, bu insandan yolda gidilmez. Üstad burada muhakemeli bir şekilde bize toplumları, insanları ve kurumları değerlendirme kriterleri nazara veriyor. Onun için cerbezeyi de böyle anlatmış oluyor. Bir daha al istersen.
İşte şu cerbezenin tavrı acibi. Zaman ve mekanda müteferrik şeyleri toplar, bir yapar.
Tabii. Osmanlı'da toplam evlat katli kaç tane? 120 küsür tane. 120 diyen, 125 diyen, 130 diyen yok. 125 diyelim, ortasını al. 125 adet evlat katli var. Bunların bebek olanları da var. Bülü çağından sonra şehzade noktasına gelenler var yaş itibariyle. Bu 125 tane evlat katlinin işte yarısı, aşağı yukarı 60-70 tanesi de hak ederek idam edilmiş. Yani ya bir düşmanla ittifak geçiyor, ya bilgi ve malumat aktarmış veya bir şekilde kaçırılmış. Neyse yani. Hak etmişler. Geri kalanı da Bülü çağından evvel. Yani bir aynı şey gibi, Fetret dönemini nazara alın, Yıldırım Beyazıt döneminde. Tekrar o dönem yaşanmasın diye, yani kundaktaki çocuklar veya çocuk yaşındaki şehzadeler aynı şekilde mahsur meydana getirir diye de o şekilde katledilmiş. Bu kaç yılda olmuş? 600 yılda olmuş. Yayın 600 yıla 60-70 kişiyi. Ha? Seneye ne kadar düşer? Ha, böyle bakacaksınız olaya. Oraya böyle bakacaksınız. İki, müsteşrikler bunu mesele değerlendiriyorlar. Müsteşrikler Hristiyan olup Müslümanlar İslam alemini inceleyenlere müsteşrik deniyor. Mesela onlar bu olaya nasıl yaklaşmışlar? Bizim demişler krallarımız, liderlerimiz, yöneticilerimiz kendi varlıklarını, kendi servetlerini, kendi imkanlarını korumak için raiyeti katliamdan geçirmiş, raiyetlerini katletmişler. Selatina Osmaniye, Osmanlı sultanları ise halkların ve raiyetlerin hakkı hukuk için evlatlarını katletmiştir. Bak şimdi bir olayın bu cephesi var. Yani milletin nizamı, devletin nizamı için kendi evladından fedakarlık yapıyor. Üç, bizim neyimiz onlar? Neyi benim neyim? Ama padişahın oğlu bana ne? Yani Allah. 4. Ne kadar ben onun kadar dinimi, bin İslam'ı biliyorum ki? Ne kadar hizmetim payım olmuş ki devlete, millete? O yükün altında, omuzunda bu yüksek ve kutsi vazife. Ha, bu açılardan baktığımızda olay çok küçülüyor, basitleşiyor ama oraya takılanlar Osmanlı deyince akla hemen ne getiriyorlar? Evlat katli. İslamiyet deyince hemen neyi nazara veriyorlar? 4 evliliği. Veya cariye mesele. Ya yok mu İslam'ın başka güzel meselesi be kardeşim? Hem de doğru olan bir meseleyi, hak olan bir meseleyi, adil olan bir meseleyi nazara verip de güzellikleri kapatmak iyi de hani zulüm. Hakarete gidiyor yani. Üstad burada ise sakat, yanlış, arızalı dahi olsa, madem insan maddeten temizlendiği gibi manen de temizlenme şansı var, temizlemeyen ben, affetmeyen ben. Benim o zaman o halim ne oluyor? Zulüm oluyor işte. Evet. Abi, toplumlar böyle değerlendirilir.
Dedim yani beşikteki çocuğun katledilmesi, şimdi hayırlı ve istikbali ben yalnız Allah olduğu için onu ileride çıkıp da bir isyan hareketi yapacağını veya başka düşman güçlere ittifak edeceğini nasıl?
Tamam zaten zulüm. Zulüm mu? Biz bir şey demiyoruz ki. Onu savunmuyoruz ki.
Yani bu devamlı bize müşkil mesele olarak geliyor dışarıda.
Zulüm işte. Zulüm diyoruz daha ne diyelim yani. Zulüm.
Fatih Sultan ayet gibi Allah dostu.
Allah Allah. Anlatamıyorum. Tam zulüm diyoruz ya. Katillik diyoruz, bir şey demiyoruz.
Ama Şeyhülislam fetva vermiş abi.
Veriyor tamam işte. Veriyor. Ha. Anlatabildim mi? Veriyor ve zulüm diyoruz. Bu zulüm. Öbür tarafta da adalet var, hukuk var. Metüsene yapmazlar Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam. Konstantiniye fethedilecektir. Koy ki de razıya canım. Yani adamı temiz, safi kabul etmiyoruz ki. Zaten safi temiz kabul etsek itiraz gelir bize. Üstad ne diyor? Çok dindar padişahlar men-i iştirak, men-i müdahale kanununu muhafaza etme adına çok evlatlarını insafsızca katletmişlerdir. Bitti. Diyor zaten. Ama aynı üstad Fatih Sultan Mehmet Han'a, Abdülhamid Han gibi bazı mühim padişahlara ismen dua ediyor. Koy bunda bir terazinin kefesini. Anlatabildim mi? Yani biz onu savunmuyoruz ki yani bize itiraz gelsin. Savunanlara itiraz gitsin. Yani Hulki Cevizoğlu bir arkadaşı bu anlamda programa çıkartmıştı dedik. Ya bak bunlar soru olarak gelebilir. Sakın savunma. Üstadın savunmamış. Sen niye savunuyorsun? Katil. Masum öldürmek savunulmaz ki. Ama koy bunu terazinin kefesine. Bir adamın iyiliğini koy canım. Ha buna bakacağız yani. Anlatabildim mi? Ha biz savunmuyoruz yani. Bu zulümdür yani. Zulmü kabul ediyoruz. Ama bir tarafta ne var? Güzellikler var, kemalatlar var.
Yani Şeyhülislam'ın fetva vermesi.
Tabii fetva verse de. Fetva verse de yani. Netice itibariyle yani o fetva mesuliyetli bir fetva. Onlar onun hesabını verecekler. Anlatabildim mi? Buyur.
Zaman ve mekanda müteferrik şeyleri toplar, bir yapar.
Yani şimdi hukuk bir yığın insana fetva veriyor hukuk. Gayb Allah bilir. Eldeki donelere göre veriyor. Eldeki şahitlerin durumuna göre veriyor. Biz bir ara yanlış bir şeyden işte bir göz hapsine gittik de ikinci gün bizi mahkemeye çıkarttılar. İşte sıramız gelecek. Mübaşirler çağırıyorlar sırayla. Bir yaklaş abi şahit lazım mı diyor bana. Tanımıyorum adamı ya. Dedim ya ben niye gelmişim, kimim, davam için ne? Şahit gidip içeri yemin edecek vicdanına, dinine, imanına, namusuna. Şahit lazım mı abi diyor. Şimdi mahkemeler
he? Ne lazımsa yaparız.
Yaparız diyor tabii. Evet. O da oradan parayı kazanıyor. Ya. Hukuk, adalet Allah'ın yanındadır hukuk. Şeyhülislam değil kim olursa olsun. Zahiri hükmeder. İşin hakikat cephesi kimle ilgilidir? Allah'la ilgilidir. Onun için bunlar savunmayacaksınız. Yani. Üstadın ölçüleri çok önemli bizim için. Çok dindar padişahlar men iştirak kanununu, istiklaliyet kanununu muhafaza etme adına insafsızca evlatlarını katletmişlerdir. Bu cümle her şeyi bitiriyor. Ama insaflıca da bir yığın ümmet-i Muhammed'e hizmet ifa etmişlerdir. Yatağında huzurlu yatan yok. At üstünde ömürleri geçmiş. Koy yanına. Anlatabildim mi? Peki.
O siyah perdeyle her şeyi temaşa eder.
O kötü örnekleri üst üste kur. Artık o siyah perdenin olaya baktım ne göreceksin hep? Siyah göreceksin yani. Çünkü şeytan bırakmıyor ki müsbet tarafını da göresin. Ama müsbet taraflarını da koysan belki o baktığın siyahlık küçülecek. Çok basit olacak yani. Evet.
Hakikaten cerbeze envai ile garaibin makinesidir. Yani
garip şeyleri imalat safhasına sokan bir makine cerbeze. Bu zekada olan adamlara doğruyu anlatmak çok zordur. Hakkı batıl, batıl hak gösterecek kadar keskin zeka sahibidir, zarar verir yani. Evet.
Görünüyor ki, cerbeze alut bir aşıkın nazarında...
Hemen mesleğini hiç bırakmıyor, örnek yürüyor. Cerbeze alut bir aşıkın nazarında, evet.
Umum kainat birbirine muhabbet ile müncezip ve rakkasane hareket ediyor ve gülüşüyor.
Tabii. Yani kainatı bu açıdan gören bir şair, hiçbir problem yoktur onun aleminde. Her şey güzeldir. Her şey. Bak bu bir bakış açısı. Niye aleme hangi nazarla bak? Birbirine aşık ve maşuk nazarıyla bakıyor. Onun aleminde kederli hiç kimse yok. Herkes birbirini seviyor. Evet.
Çocuğunun vefatıyla matem tutan bir validenin nazarında umum kainat hüzün engizane ağlaşıyor.
Bir de bu var. Bir de çocuğu vefat etmiş bir anne nereye baksa her taraf ne yapar? Ağlar. Ne her taraf ağlıyor ne de her taraf gülüyor. Ya bakış açısı. Hani hayata bakışın ne? Nasıl olur niyetle? Mübah adat, ibadat. Öyle de diyor üstad. Bak niyetle nasıl ki adetler ibadetlere çevriliyor? Fikir ve düşünceyle eşyanın mahiyeti değişiyor. Tabiat gözüyle baktın mı? Küfür merhaleleri önüne geliyor. Tevhid gözüyle baktın mı? Marifet merhaleleri önüne seriliyor. Yani olay insanda kilitleniyor bakış açısı. Üstad da bir başka yerde. Güneş diyor hani bulutların içine girmiş ya. Değil mi? Benim yani aşık olduğumun nazarından utanıyor veya simasının güzelliğinden utanıyor. Bulut perdesinin önüne çekiyor ta ki onu utandırmasın. Bak şimdi adam bir sevdiği için güneşi mahcubiyet içerisine sok. Ey efendi diyor üstad, ey aşık efendi. Allah'ın 8 esmasının değil mi tecellisi olan güneşi niçin böyle utandırıyorsun? Ya sen utanıyorsun, sen seviyorsun, senin aleminde güzel. Güneşi niye mahcup ediyorsun? Demiş ya, çağırmış Mecnun'u, sen ne çöllerde geziyorsun demiş o zaman idarecisi kimse. Efendi demiş, ben Leyla'nın aşkıyla geziyorum çöllerde. Bulun gelin bunun Leyla'sını, bulmuşlar. Ona bakmış öyle çöllerde gezecek de bir güzelliği yok. Aha, demiş sen gel daha güzellerle evlendireyim. Sultanım demiş, ona bu gözle bakacaksın. O bu gözle Leyla'dır. Ha, anlaşıldı. Demiş, yürü çöllere. Çaresi yok ki. Yok yani çaresi. Ne oluyor o zaman? Çöllerde aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap edince çölde buluyor Leyla'yı. Sen yürü ki Leyla, ben Mevlamı buldum diyor. Şimdi Leyla'sı olmayan var mı? He? Kaldırsana, Leyla'sı olmayan var mı? Vallahi hepimizin Leyla'sı var. Ya, madde bir Leyla'dır, servet bir Leyla'dır, şöhret bir Leyla'dır. Fizik, güzellik bir Leyla'dır. Oo, herkes bir neyin peşinde koşuyorsak o bizim Leyla'mız. Hizmet de bir Leyla'dır. Yani alemimizde hayalimizin gayesi neyse o bizim Leyla'mız işte. Çarşıda durun, sabahleyin erkenden herkes Leyla Leyla diye çöllerde ya. Çöl dünya işte, o biteş bir. O bir yani şey, bakış açısı yani. Bakın şu trafiğe, herkes ne için trafikte koşuyor? Leyla'sı için ha. Evet, Leyla'sı için. Ama işte onların içinde bir avuç da Mevla diyecek ki, onlar Leyla diyebilsin. Allah onu da inşallah sizlere nasip etmiş. Ya biz de Mevla için gezelim. Ya. Onların Leyla'sı bizim Mevlamıza bağlı. Evet, buyur.
Herkes istediği ve haline münasip gördüğü meyveyi kokar.
O kadar. Kim kainattan ne istese Allah onu ona verir. Üstad bakmış, Mektubat-ı Rabbaniye demiş. Her hadiseden ilham almış. Roman vatandaşlara bakmış, dünyaya itibar etmemekte bunlara benzemek lazım demiş. Bütün muamele ki serveti de bir minibüsün içinde. Üç tane merkebin başında. Bitti. Dünyaya itibar etmemekte bunlara benzeyin diyor. Onları tefekkür etmiş. Bak onlardan o dersi almış. Biz çingene deyince affedersiniz veya aklımıza ne gelir? Üstad ne gelir? Aklına ne getiriyor? Ha, mesela fena fani bir adam, güzel ve baki. Kim? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret nasıl? Sor bir herhangi bir Müslüman yazara. Ne diyecek? Zındık. Zındık abi. Aynen öyle. Zındık diyebiliriz yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen biri. Oğlu da Haluk zaten papaz olmuş. Babasının yolundan gitmiş. Fena fani güzel ve baki, şu işte bakış açısı gösteriyor. Herkes necis diyebilir. Ama ondaki o güzelliği bulmak bir maharettir. İşte fikir adamı budur arkadaşlar. Herkesin üklü koktu olaylardan bir şey çıkartmak, bir güzel mana çıkartmak. Çünkü Allah sistemi hayır üzerine. Allah sistemi değil mi, yardımlaşma. Allah sistemi güzellik. Güzellik. Umut üzerine kurmuştur. Yese sevgide hiçbir şeye girmemek lazım. Olay ne kadar kötü olursa olsun Allah onun arkasından bir hayır netice çıkaracaktır düşüncesiyle bakmak. Usta öyle bakıyor. İstanbul Üniversitesi'nin üzerindeki taşları indirmişler. Arapça o yazılar, yani ayetler ortaya çıkmış. Nasıl değerlendiriyor bunu? Onlar niye bunu çıkartmış? Onların maksadı işte oranın mazisini, tarihi nazara verme adına bir hareket. Üstad inşallah diyor, İslam harflerine bir müsaade olacağını ileride işarettir. Bir. İki, buranın Nur İrfan'ın, Nur Medresesi, Risale-i Nur talebe yetişmesine merkez olacağına bir alamettir. Ya bu kadar müsbet bakma. Üstadım bir taş değiştiriyorlar. Ya adamların niyetleri farklı. İşte bakış açısı. Bu bakış açısıyla üstad bu gayrete düştü. Yoksa onlara uysaydı yevmil beterdi. Kıyamet gelecekti. Herkes ülkeyi terk edip kaçıp gidiyordu. Üstad ise Kur'an'ın sönmez ve söndürme bir nur olduğunu bu cihana ilan edeceğim dedi. Bak farklı düşündü. İşte oluşturdu işi. O da onlar gibi düşünseydi, kalabalığa uysaydı, özel bir statü ortaya koymasaydı biz bugün bu dersleri burada okuyamıyorduk. Bu ülkelerde başkaları, bizim kasımlarımız yaşıyordu buralarda.
Evet. Bu makamda size bir temsil irad edeceğim. Mesela sizden bir adam yalnız bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzeyyen ve müzeher bir bahçeye girse.
Ya ne güzel misal yani, şu işe bak. Biz gittik yıllar evvel ta şeye, Korkut Eli'ne. İçinizde orada olan var mı bizden gidenler? İlk gittiğimizde olan yok, kimse kalmam. Osman olsaydı oradaydı, fotoğrafları var. Ama buna benziyordu Osman önceden. Ha, aynı aynı. Fotoğrafını öyle. Bak kimse yok. Gittik bir bahçe, koca bir bahçe. Burada iş olur mu? Mümkün değil, olmaz dediler. Olur dedik biz. Kasalardan banyolar yaptık. İhtiyaç giderme yerleri yaptık. Kasalardan. Şey kasalar, elma kasalarında. Çadırlarda ders yaptık. Şimdi ora Türkiye'nin değil mi? Bak kimsenin ulaşamadığı bir hizmet merkezi haline geldi. Bir yıl evvelden rezervasyon yaptırıyorsunuz değil mi arkadaş? Gideceksiniz, göreceksiniz. Onlar da hep bizden bahsedecekler. Bu fakir de kasalı dönemde gitmiş ama şimdi gidememişiz daha. Oluyor yani. Ya sen orada Allah niyetine bakıyor. Zorluktan işi başarmak. Şimdi üstadımız ne diyor bakın? Buyuruyor. İradeyi tarif ve tayin ederken cüz-i iradeyi. İki şey eşitken birini tercih etmek iradedir diyor. İrade o ki iki şeyden birini tercih etsin. Ona irade denir.
İrade bir sıfattır, onun şeyine böyle
bir şey. İşte o işi görmek ne? İki şeyden birini tercih etmektir. Oldu mu? İradenin özelliği iki eşit şeyden birini tercih etmektir. Diğeri affedersin hayvanlarla da ilgili. Diğer iradesi olmayan da yapar. Yani şimdi şöyle örneğini verelim. Adamın önüne şimdi bir demir koydu, bir elmas koydu. Diyor ki tercih et bakalım. Bu ayıptır ya. Ben çocuk muyum ya? He? Çocuğa bu yapılır. İradesi olmayana bu yapılır ya. El nereye gider otomatik olarak burada? He? Elmasa gidiyor. Bunun tercih diye bir anlamı yok ki bu işin. İki eşit şeyi koyup da yani mesuliyet altına gidip yükü yüklenip birini tercih edip başarıya götürmek iradedir. İnsan budur. İradesinin iradenin özelliği budur diyor. Şimdi İstanbul alınacak. Ya batacak ya alacak. İşte irade o. Onun, o adamın alnından öpülür. Toplamışsın orduları, köyü basmaya gitmişsin. Ulan ne maşallah, ne büyük komutan ya. Köyü aldı ya. Ayıptır ya. Burada irade beyanına lüzum yok ki. Onu mangada hallederdi canım. Niye methediliyorsun ki yani? Anlatabildim mi? Üstad bak bir irade beyanı ortaya koydu. Herken yıkıldığı ve öldüğü, perişan olduğu dönemlerde ben bu dini düze çıkaracağım dedi. İşte irade. İki şeyden birini tercih etmek irade. Ha, geç bir şey daha var onun altında. Ya tercih ettiğin gariban zavallı diğeri daha büyük görünüyorsa, tercihini oraya koyup da onu onun üstüne getirmek nedir? Ah işte. O da iradenin daha başka bir boyutudur. Normal irade öbürüdür. %50, %50. Mesuliyet senin kulum. Bu normal iradedir. Ama bir irade de var ki, anlatabildim mi? Herkesin battığı, tükendiği dönemde orayı tercih edip, herkesin mahvettiği, vahmetmeye çalıştığı bir meseleyi ayağa kaldırmak var ya, bu sorumluluğu üstüne almak. İşte Allah bu irade sahiplerine lider diyor. Bu irade sahiplerinin önünü açıyor Cenab-ı Hak. Bilmiyorum, anlatabildim buradaki inceliği.
Vatan şirketi.
Ha, kurtarmak. Ha. Ben bu işi kurtarırım işte. Baba yiğitler onlar.
Karlı olan herkes.
Öbürü uçan şirketin üzerine gelmiş. Ben bunu uçuruyorum. Otur aşağı. Şirket seni uçuruyor. Abdülhamid Han bu sebepten dolayı büyüktür. Niye? Vatanı ayakta tutmanın gayret. 33 yıl. O Abdülhamid Han eğer Kanuni döneminin arkasından gelseydi çok farklı olurdu işte. Evet. Üstad da öyle. Anlatabildim mi buradaki inceliği? Orayı bir daha oku başını. Mühim bir noktaya gel.
Mesela sizden bir adam yalnız bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzeyyen ve müzeher bir bahçeye girse.
Girdik bir bahçeye. Oradan piknik yapacağız veya bir program icra edeceğiz. Bahçe de kainattan bir parça, arzdan bir parça. Her yerde eksik noksanlık, orada da eksik noksanlık olacaktır. Dört dörtlük şeyde herkes iş yapar. Ha, evet.
Nekaisten müberra olmak, cinan-ı cennetin mahsusatından ve her kemale bir noksanı karıştırmak, şu alem-i kevni fesadı mukteziyatından olmakla...
Müthiş ya, kaideye bak. Nekaisten müberra olmak, cinan-ı cennetin, yani cennetin özelliği. Cennetin dışında ne yaratılmışsa nedir? Noksandır. Her kemale bir noksanı karıştırmak, şu alemi kevni fesadın mukteziyatından olmakla. Şimdi burada bir incelik daha var. Normal derste biz buraya girmeyiz ama burada girelim. Her kemale bir noksan karıştırmak Allah'ın mukadderatıdır. Bak bundan mücadele edemeyiz. Noksan yaratmak Allah'ın muradıdır. Muratla mücadele edilmez. Muhalefet Allah'ın muradıdır. Muhalefet ortadan kaldırılmaz. Bunun başı şeytandır. Ta sistemler bize kadar geliyor işte biliyorsunuz. Bunları ortadan kaldıramayız. Niye? Her asrın, her çağın, her kültürün, her toplumun muhalefeti olacaktır. Geceyle gündüz, kış ve yaz, cazibe dafia, kalbin basık gevşemesi, kabz bas, havf reca. Bak bak git. Bak, olmayan yer yok. Bak dikkat et. Mecliste bile var. İnsan doldu mecliste olmaz mı? Bak mecliste bile muhalefet demokrasinin gereğidir. Muhalefetsiz meclis saltanattır. Tahakkümdür. Gelişmenin iflahını söker. Olmasa bile korular muhalefet. Mecbur. Niye? Kanun-ı ilahi bunu böyle icap ettiriyor. Ha, şimdi gel. Peki muhalefeti kabullenmedik, ısrar ettik, boğduk, sıktık, bir nevi canını çıkarttık. Sakın ha muvaffak oldum diye zannetme. Niye? Allah'ın kanununa muhalefet. Ona bir hayat hakkı vermeliydin. Onun orada olmaz senin için faydalıydı. Tamam sık boğaz ettin mi Allah içinden çıkarır. Biz ona nifak deriz, ondan daha tehlikelidir. Heh, değil mi? Oldu şimdi. Bak, Gel şimdi Mekke-i Mükerreme'de. Mekke-i Mükerreme'de nifak var mı? He? Yok. Bir tane münafık var mı? Yok. Niye? Muhalefet çok güçlü. Acımasız, zalim. Müslümanım demek yalandan bile olsa kimsenin yapacağı, cüret edeceği bir mesele değil. Olan samimi oluyor. Zerre kadar ihlasında şey yok, inhiraf yok. Niye? Yalan bile olsa kaldırmıyor. Ceza gelecek çünkü. Hayat hakkı yok. Muhalefet güçlü, ihlas da çok güçlü. Samimiyet de çok güçlü. Müminler çok daraldılar. Yalvardılar. Peki Cenab-ı Hak, çıkın dedi, gidin dedi. Geldiler Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'de yani cephe muhalefet zayıf, çok zayıf. Çok zayıf. Olan da ittifak etmiş zaten. Her evde Resul-i Kibriya'da sesler, dinden, İslamiyet'ten soluklar var. Peki orada müşrik yok. Muhalefet ne çıktı? Nifak çıktı müminlerin içerisinden. İlk münafık nerede çıktı? Medine-i Münevvere'de. Niye? Siz benim takdir ettiğim, sizin bir nevi kamçınız olan, zembereğiniz olan, onlara muhalefet ettiniz, dayanamadınız, içinizden çekin. Sahabe birbirinden şüphe etmeye başladı. Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Ya ya Rabbi ya. Şimdi o zaten belliydi, karşıdaydı. Bu işte. Hazreti Ömer dayanamadı da sahabenin bir tanesine, sır katibine söylüyor, ben de onlardan biri miyim diye ya, bu kadar ağır imtihan. Sen onu yok ettin mi? Allah içinden verir. Peki ne yap? Ölmeyecek kadar kalacak orada. Mücadele et. Yoka girme. Yoka girdin mi sünnetullah'a muhalefet etmiş oluyorsun. Kış olacak. Kışın hikmeti var. Ama tedbir al, evinde sağlığını muhafaza et, odun yak. Ama kış ortadan kaldı mı bahar hiç olmaz. Hiç baharı yaşayamayız. Hastalığa tedbir al. Tüm mikropları kaldır. Yaşam diye bir şey olmaz. Hayat diye bir şey olmaz. O halde gelin içtimai hayata, sosyal hayata. Bu ülkede sağcı da yaşayacak, solcu da, liberal de, laik de, Müslüman da yaşayacak arkadaşlar. Allah yaratmış mı? He? Hikmeti var, bitti. Şeytanın hikmeti var da. Anlatabildim mi? Diğerlerinin niye hikmeti olmasın? Hemen sen beğenme. İnsanın vücudunda organlarımız var. Kirli kan da var. Bağırsaklarımızda affedersiniz 4 kilo inen namaza duruyoruz, namaz oluyor. Aynısı içimizde mevcut ya. Tavaf ediyoruz. Arafat'ta duamız kabul oluyor da onlarla beraber. Bunda hikmet var da niye dışındakinde hikmet olmasın? Ya ben temiz olmak istiyorum. Hepsini söket bakayım yaşayabiliyor muyuz? Ha, o halde ne olacak? Mücadele içimizde olacak. Onlar yok etme anlamına olmayacak. Müsbet hareket edeceğiz. Vazifemizi yapacağız. Allah'ın vazifesine karışmayacağız. İhtiyarı elden almayacağız. Çünkü Allah herkese istila hakkını vermiş ama hikmetle tahdit koymuştur. Herkeste bu istidat var ama bırakmaz Allah. Dünya bir kişinin, bir toplumun, bir dinin, bir ırkın, bir idarenin tasarrufunda olamaz. Peygamber'e vermemiş bunu. Osmanlı'ya vermemiş. Nereden bize verecek? Ben buna zorlanırsam Allah içimden çıkarır o muhalefeti. Çünkü sünnetullah'a mı aykırı hareket ediyorum? Bak örneğini verelim şimdi bir daha. Mesela diyelim ki bu kavakların tohumları var da. Değil mi? Onlar her biri kavak olacak değil mi? Değil mi? Peki Allah onu müsaade ekolojik dengenin önlerini kesmese her taraf kavak olacak. Kayısıları nerede yetiştireceğiz? He? Zeytinler? Peki her şeyi, zeytini serbest bıraksak kavaklar nasıl olacak? Onların insafına kalsa kendi istiklal ve hürriyetten dünyaya yayma liyakatindeler mi? He? Allah bu özelliği vermiş mi? Üstad zaten diyor bunu. Allah Esma-i İlahiyeyi her türlü yere yayma adına Allah onlara ne vermiş? Yetenek ve kabiliyet vermiş. Ha, serbest bıraksa o olacak. Ama Allah onların dualarını kabul ediyor. Fiilen saltanatlarına o noktada müsaade etmiyor. Niye? Başkalarının da yaşamına ihtiyaç var. Cemaatler ne oldu? Ticarete girdi. siyasete girdi. Bak şimdi. Orduya, emniyete, medyaya. Peki bir girenler diğerlerini de teşvik etti mi? Etti. Cemaatle nasıl gayesi ne? Mezhepler gibi olacak cemaatler. Hanifilerin bankaları var mı? Ha? Şafilerin? Yok. Emniyette teşkilatları var mı? Hanifiler, Hanifi polisleri, Şafi polisleri? Yok. Orduda? Yok. Bak onun için huzurumuz yerinde. Hanifinin Şafi hiç problem yok. Niye? Safiler. Hudutlarından çıkmıyorlar. Mezheptir. Mezhep mi önemli, meslek mi önemli? Mezhep meslekten önemlidir. Bak dinde de böyledir. Bak dinin de bankaları olmaz. Bak her bir din ayrı ayrı orduda yeri olmaz. Bak arkadaşlar dikkat edin. Ordu kendi adına bir statüdür. Orduda diyeyim ki daha müşakas örnek vereyim. Orduda benim adamlarım var. A cemaatin, B cemaatin, C hepsinin adamları var. Bu orduya talimatı kim verecek? Hı? Orada nasıl iş yapacak? Ya ben soruyorum size. Peki ne olacak? Bu cemaatler orduya eleman yetiştirirken vatanın, milletini koruması adına şuur verecekler. Organizeye giremezler. Girdi mi darmadağın olur. Orduya devlet hükmeder. Emniyete, hukuk. Hukuka girdik, A cemaat. Ne yapacak peki? Benim adamım benim yanımda, benim için karar verecek. Hukuk ne olur o zaman? Ya hukukta şah ile geda bir. Cemaatin özelliği tartılır mı orada? Benim hukukçum olur mu? Benim tarikatın mensubu hukukçu olur mu? Oran da alt üstüne gelir. Bak ben bir şey söylüyorum. Bak sağ sol girdi değil mi bir ara ülkenin içerisine? He? İşçilere girdi mi sağ sol?
Girdi.
Girdi. Siyasete?
Girdi.
Emniyete?
Girdi.
Bak milli eğitime?
Girdi.
Medyaya ne hale geldik girdi. Abi? Ne bedeller ödedik ya? Daha yeni enkazdan altından çıkıyoruz ya. Şimdi sol küçüldü. Aynı mantıkta cemaatler girerse ne olur bu iş abi? Sol ve sağın tehlikesinden daha ağır bedel ödülmezse gelin yanıma. Gelin yanıma. Mahvederiz bu ülkeyi. Çünkü ona tanınmak bana da tanınması lazım. Oraya giden insan talimatı benden alacak. Amirinden almayacak. Sistem çöker. Adam kardeşine bırakmıyor. Evladına bırakmıyor huzursuzluk meydana gelmesin. Padişah evladını katlediyor. Cemaat cemaati dinler mi? He?
Afganistan'a böyle kurar.
Aynı işte. Yani ufkunuza geliştirin bunu. Ne var ki bunda? Cemaatler ne olacak? İşine bakacak abi. Tarikatlar gibi olacak. Biz şeyimizi açıyoruz. Tabii aşıyoruz yani biz. Cemaatin bir tarifi olacak. Devlet buna dikkat etmesi lazım. Cemaat cemaat gibi otur kalk kardeşim. Mesleğin ne? Doktor. Doktorluğunu yap. Bitti. Tarikatın da, cemaatin de, cemiyetlerin de bir tarifi vardır. Biz ne yaptık abi? Biz ne yapıyoruz? Tarikat. Tarikat teşkilat kuruyor abi. Mesela diyelim ki tüccar teşkilatları, tarikatlar giriyor. Seçimler birbirine giriyor. Ya siz ne işiniz var ya? Anlatabildim herhalde. Evet, buyur.
Nekaisten müberra olmak, cinan-ı cennetin mahsusatından.
Demek ki cennete gidince bu noksanlıklar olmayacak. Dünyada olur. Evet.
Ve her kemale bir noksanı karıştırmak, şu alem-i kevni fesadın mukteziyatından olmakla, şu bahçenin müteferrik köşelerinde de bazı pis ve murdar şeyler bulunduğu için inhiraf-ı mizaç sevki ve emriyle yalnız o taaffünat-ı taharri o murdar şeylere idami nazar eder.
Yani gidip bahçede o kadar güzel yer var ki ya piknik yapacak, program yapacak. Gitmiş affedersin kanalın boşaldığı yere. O bin dönüm yer ya. O var 10 metrekare mübarek. Oraya niye cemaati götürdün? Ya git burada bak program yapılmaz. Görmüyor musun şurayı? İnsafsız ama bir yığında burada temiz yerler vardı. Burada ne işin var? Ya beyefendi diye gösterir, karnını göstermiyorsun adamın da. Makamını söylüyorsun ya. Hoş geldin beyim, otur diyorsun ya. Aynı insanın vücudunda da bir yığın beğenmediğin kısımlar var. Allah Allah. Üstad ufuk veriyor, ufuk. Bu sebepten dolayı bu cemaati siyasetten, ticaretten yasaklamış. Tamam mı? Oralarda mücadele alanlar onlar. Orada tarafkirlik var, orada husumet var, çatışma var. Cemaatler çatışmak için değil, o kuvvet kalplerin bir araya gelmesi için. Menfaat-ı maddiyeden gelen rekabet, babanla oğlunun arasını açan rekabet cemaatlerin arasını açmayacak mı? Ha? Aileler bombardıman eden sevk idare. Dua edelim de Cenab-ı Hak ülkemizi bizim şu yanlış müdahalelerimizden muhafaza eylesin. Yani. Evet.
Güya onda yalnız o var.
Güya yalnız tabii onda mezbele var sanki, evet.
Hülyanın hükmüyle fena hayal tevessü ederek.
O kötü hayal, genişler.
O bostanı bir selhane.
Ya o bostanı selhane, yani mezbele. Evet.
Mezbele suretinde gösterdiğinden midesi bulanır ve istifra eder.
Kusar. Aman burada oturulmaz, burada kalınmaz abi. Evet.
Kemali nefret ile kaçar.
Evet.
Acaba beşerin lezzeti hayatını güstedar eden böyle bir hayale hikmet ve maslahat, ruh-i rıza gösterir.
Olur mu ya? Kime sorsan, kime danışsan, sen yanlış iş yapmışsın kardeşim. Bir yığın güzeller ki niye oraya gitti? Yani demek ki toplumu, cemaatleri, cemiyetleri, insanları değerlendirirken bahçeye benzeteceğiz. Temiz yerler de var, çirkin. Çirkin yerler temize göre gene azdır. Yani güzel şeylere bakmak insanın güzel hülyalar görmesine sebebiyet veriyor. Çirkin şeyler insanın midesi bulanabilir. Mizacını böyle bozan insanlar hiçbir şeyi sevemez kolay kolay. Hiçbir şeyi beğenmez. Evet.
Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür.
Bak demek ki alemde her şey güzel de görmek maharet. Alemde çirkin hiçbir şey yok. Görmek maharet. Derler ya, delikli değneğin vurmazı olmaz. Arkadan bakan göz düşünmeli, insanoğlunun kanmazı olmaz, özüne bakıp söz düşünmeli. Ha, bir daha söyleyeyim bak. Delikli değneğin vurmazı olmaz ve atmazı olmaz. Anlatabildim mi? Arkadan bakan göz düşünmeli, göz iyi bakacak. İnsanoğlunun kanmazı olmaz, özüne bakıp söz söylemeli. Bütün iş bizde kaynaklanıyor. Biz güzelsek her şey güzel. Biz çirkinsek her şey çirkindir. Onu kaderi tenkit edip kainatı lekelemeyelim yani. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen
güzel rüya görür. Heh. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır.
Lezzet alır, evet.
Mert bir nevmdir.
Bu da rüya meselesi de önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz'e soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, senden sonra peygamber yok. Bu ümmeti Muhammed istikametini nasıl düzeltecek? Bak, rüya ile amel edilmez. Fakat ahir zamandaki ümmetin rüya ile bir münasebeti olacak. Benden sonra mübeşşirat var diyor. Mübeşşirat diyor, ümmetimin bazı mühim yani kısımlarının gördüğü rüyalardır. Ki ikinci gün mutlaka aynen çıkar diyor. Vahyin 46'da biri nedir? Rüyadır. Vahiy bidayette 6 ay rüyayla gelmiştir. 46'da biridir o. Doğru değil mi? 6 ay rüyadır. Dolayısıyla rüya Peygamber Efendimiz'in ilk bidayetinde vahyin temelinde de vardır. Rüya Kur'anidir. Baba diyor, bana şu kadar yıldızın, ayın, güneşin secde ettiğini gördüm. Bak rüya. Çıkıyor mu? He? Çıkıyor. Sahabelerin gördüğü rüyalar. Gel bu tarafa doğru. Bazı mühim devlet adamlarının inansın inanmasın gördüğü rüyalar. Mesela işte diyelim İran Kisra'sının gördüğü rüya, eyvanlarının inşikak etmesi. Mısır Aziz'inin gördüğü rüya. Değil mi? Hep bunlar develerin atları kovalaması falan. bak dikkat edin, rüya demeyip deyip geçmeyin. Rüyanın bir temel esası var. Edgâs-ı ahlam ayrı. Bizim gördüğümüz normal rüyalar ama bazı rüyalar mesaj yüklüdür. İnanana inanmayan Allah verir bunları. Tarihte bunun çok örnekleri siz ufkunuza göre geliştirebilirsiniz yani. Ahir zamanda da bu mühim rüyalar ümmetim için bir nevi beşirat olacaktır diyor. Evet.
Az itibar ediyoruz rüyalarda.
Ama işte edgâsül ahlama girince itibar edilmez.
Onlar nasıl ayrı edeceğiz abi?
Onlar karışık rüyalardır. Yani böyle işte adam normal günlük yani hususi dünyevi ahvalle ilgili rüyalar çok önemli değildir. Gören adam bir. İki, gördüğü rüyanın özelliği mutlaka bir ağırlık taşır. Oldu mu zaten? O rüya anlatıldığı zaman insan anlar ki yani bu normal bir şey değil yani. Mesela Hazreti Ali Efendimiz bir rüya görmüş. Radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz rüyayı anlattığında Resul-i Kibriya çok acayip dehşete kapılmış yani. Ve rüya çok doğru bir rüya. Ya Resulallah üç kazan gördün diyor. Üçün altından şiddetli ateş yanıyor. Bak bu da bir rüya. Gören de İmam Ali. Sağ ve solda kazanda da su var. Ortadaki kazan boş. Su yok. Ama aynı ateş onda da yanıyor. Diğer iki kazan yanan ateşten dolayı bu tebahur ediyor. Hangi taraf eksiliyse ondan ona bundan buna su buhar şeyi nakli oluyor. Yardımcı oluyorlar. Ta ki suyu bitip de perişan olmasın kadar. Ortadaki kazanın eline bir damla su girmiyor ki, düşmüyor ki harareti dinsin. O da kıpkırmızı olmuş yandığından dolayı ateşle. Yani bu rüya benim ümmetimin ahir zamandaki halidir diyor. Sağ ve soldaki kazanlar ümmetin varlıkları, servet sahipleri, zenginlerinin halidir. Ortada ise fakir fukara zavallılarındır. Nasıl? Allah zenginliği bir fakir fukaraya yardımcı olunsun. Onlar birbirine destek olacaklar. Onlar birbirini kollayacaklar. Düğünlerinde, davetlerinde, toplantılarında fakir fukaraya bir gram rızık, nimet girmeyecek ki açlığı dinsin diyor. Hakikaten öyle. Bakın halimize. Bakın halimize arkadaşlar. Protokolden kimleri alıyoruz? Kimlere itibar ediyoruz? Şimdi mesela Ebu Leheb öldüğünde akrabaların gördüğü rüya işte. He? Haftada bir azabının kaldırılması, susuzluğunun giderilmesi. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Görenler de inanmayanlar. Benim süt annem Süveybe'yi haberi getirdiği zaman nasıl ki hürriyetine kavuşturdu ya, o onun mükafatıdır diyor. Rüyayla peygamberim tevil yapıyor. Neyse bir gün de rüya bahsini böyle teferruatlı konuşuruz. Rüya da başlı başına bir mesele yani. Gösteriyor Allah orada bir şeyler ama biz ne kadar itibar ediyoruz bilemiyoruz yani. Evet.
Suale geldi. Öyle mi? Müslümanların yarım sayfa.
Oku.
Sual. Gayrimüslimin askerliğe nasıl caiz olur?
Ha, gayrimüslim asker olur mu? Asker deyince ne anlayacağız? Er anlamayacağız yani. Generale kadar anlayacağız. Tabii bazen de öyle asker aklımıza hemen rütbesiz adam. Tabii. Usta, soruya dikkat edin. Şimdi Ermeniler gayrimüslimler memur olacak. Memurluğu ne anlayacağız? Sadece öyle katiplik anlamayacağız. Başbakana kadar anlayacaksınız. Amirlik ve memurluk. Öyle anlayacak soru çok bonfile soru oluyor. Soruyu iyi anlamak problemi yarayla çözmek deniyor ya. Yoksa askerlik, memur o gayet ona herkes bir şey. Ama işin tehlikeli boyutu memurluğun öyle şeyi var ki mertebeleri. Bakanlar da memur değil mi? Memur. Amirlik, memurluk. Her amir memura hükmeder değil mi? Onun da neyi vardır? Başında bir. O da onun memurudur yani. Bunlar nisbidir yani. Evet buyur.
Cevap dört vecihle. Hı. Evvela askerlik kavga içindir.
Allah Allah.
Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıp mı oldu?
Tabii canım. Geçin bakın maziye, Müslümanların muharebelerine. Harbe giderken yahu atları götürüyorsunuz. İtleri de affedersiniz götürüyorsun. Ya, faydalı da. Şimdi operasyonlar da affedersin. Köpekler ne kadar iş yapıyor bak. He? Ya polislerden daha ileri. Tabii arkadaşlar. Uyuşturucu onlar buluyor. Hele gidin o depremde o göçte kalanların seslerini kim işitiyor? O çobanlara sorun bakayım hele. 4 tane kangal köpeği olmasa 100 tane koyunu ne yapacak dağın başında? Ya Allah yaratmış, hikmeti var ya. Şimdi koyunları bekleyen affedin köpeğin etini vermeyecek misin yani? Ya çobana bir, ona iki vermen lazım. O koruyor çünkü. Allah Allah. Ya bunda mesajlar var, anlıyorsunuz. Müslümanlar yalnız başına dünyada ayaklarının üstünde duramazlar. Ya kapılarını bekleyen devletlere ihtiyaç var. Devletler kapıyı bekleyince etini vermeyecek misin? İncirliği veriyorsun işte, senin olsun diyorsun. Niye? Seni bekliyor. Onu da bekleyen, o da ona veriyor. Rusya'da onlar veriyor. Keşke biz hakim olsaydık da bize ikramda bunu Osmanlı olduğu gibi. Osmanlı da çoğunun kapısını beklemiş. O da almış şeyini, payını değil mi yani? Evet.
Saniyen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Arap müşriklerinden muahit ve halifleri vardı.
Halifleri vardı.
Çekmiş burada.
Evet.
Halifleri vardı. Beraber kavgaya giderler.
Ha, demek bak, bir şey daha var burada. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman biz zannediyoruz ki sadece Hristiyan Yahudilerle ittifak etti. Üstelik de ne ilave etti buraya? Müşrik de ilave etti. Müşrikle de ittifak etmiş. Bak biz bunu bilmiyoruz. Yani evet.
Beraber kavgaya giderler.
Tabii niye? Ya Mekkeliler Medine'yi basacak. Burada köy, orada köy. Siz Hristiyan, siz Yahudi, siz de müşrik. Burayı bastılar, siz bana yardımcı olmazsa eviniz yıkılacak. Yazık. Hangisiniz, kimin ev olduğunu nereden ayırsın? Tayyarelerle gelmiyor ki nokta atışı yapsın bunlar. Değil mi? Dolu düzgün girecekler bu köye. Şu evlerinizi, tarlalarınızı korumak için bana yardımcı olur musunuz? Akıl. Geçi bana dinen muhalifsiniz. Dinimi korumak için değil. Evinizi korumak için silahlanın ya. Köyü koruyalım beraber. Köyü korumakla dini korumuş. Öyle etmez, onlar da arkadan vuracaklar çünkü. İşte akıllılık, devlet idaresi, komutanlık, evet.
Bunlar ise ehli kitaptır.
Ha, bunlar ne? Yani asker olanlar, azınlıklar. Bunlar ehli kitap. Peygamber müşriklerle bile bu noktada Medine-i Münevvere ittifak etmiş yani. Beraber gitmişler. Evet.
Orduda toplu olmayıp müteferrik olduklarından.
Ha yani.
Bizdeki
her tabura 3-4 tane ya düşer ya düşmez. Çoğunluk zaten malum. Niye bir endişeniz olsun ki? Ha şöyle olsa, birinci ordu Yahudilerden müteşekkil mesela. İkinci ordu Hristiyan, biraz tehlike. Öyle bir şey de yok yani. Evet.
Bizdeki ekseriyet ve kuvvet hissiyat mazarrat-ı mütevehhimeye karşı set çeker.
Burada da aynı mesaj var bakın. Şimdi nasıl Hristiyanlar için böyle, Müslümanlar için de böyle. Mesela şimdi kara kuvvetlerine A cemaati hakim. Denize de B cemaati. Nasıl olacak şimdi bu? Devlet nereye hakim olacak? Hükümet. Hükümetin askeri yok ya. Harbe gidecek. Valla şeyhimiz bırakmıyor. Biz uçakları kaldıramayız. Şeyh de umuru hariciyeden anlamıyor. Nasıl olacak şimdi? Müritlere diyor ki gidemezsiniz diyor. Demiş de kan dökülmesini istemiyorum diye. Cibali Baba. Şimdi adam yani makamından çıkıp da tekke ve zaviyesinden buralara müracaat etti mi, ülkenin düzeni bozulur yani. Evet.
Salisen düvel-i İslamiye'de velev nadiren olsun gayrimüslim askerlikte istihdam olunmuştur. Yeniçeri Ocağı buna şahittir.
Yani Abbasiler, Emeviler, Selçuklular falan al gel, Osmanlılar'da ne olmuş? Nadiren de diyor yani. Demek ki cevaz var ki Yeniçeri Ocağı'nda gayrimüslim asker olarak istihdam olunmuş. Bitti mi? El Fatiha.